Ayrım 10.
Birkaç kilometre ötede, Les Invalides'in ardındaki nehir kenarında çift römorklu kamyonun silah zoruyla durdurulan şoförü şaşkınlıktan ağzı bir karış açık, adli polis şefinin bir kalıp sabunu hırsla Sen nehrinin kabarmış sularına fırlatmasını seyrediyordu. 24. Silas Sensupis'teki dikili taşın üst tarafına doğru bakarken heybetli mermerin gövde uzunluğunu hesaplamaya çalışıyordu. Kasları zindeleşerek gerilmişti. Yalnız olduğundan emin olmak için bir kez daha kilisede etrafına iyice baktı. Daha sonra mecburiyetten değil de daha çok saygısından heykelin altında diz çöktü. Kilit taşı gül çizgisinin altında saklı. Sulpis dikili taşının altında. Tüm kardeşler bunu teyit etmişlerdi. Artık dizlerinin üstünde duran Silas ellerini taş zeminin üstünde gezdirdi. Karolardan birini çıkabileceğini gösteren herhangi bir ize rastlamamıştı. Bu yüzden yumruğuyla yere yavaşça vurmaya başladı. Sarı çizgiyi takip ederek dikili taşa biraz daha yaklaştığında çizgiye komşu olan her karoya vurdu. Sonunda birinin sesi diğerlerinden farklı gelmişti. Yerin altında boş bir alan var. Silas gülümsedi. Kurbanları doğruyu söylemişlerdi. Ayağa kalkıp mabette yer karosunu kırmaya yardımcı olacak bir şey aradı. Silas'ın tepesindeki balkonda duran rahibe Sandrin güçlükle soluk alıyordu. En büyük korkusu gerçekleşmişti. Bu ziyaretçi göründüğü gibi değildi. Gizemli Opus Dei keşişi Sensulpis'e başka bir amaçla gelmişti, gizli bir amaç için. Sırları olan tek kişi sen değilsin diye düşündü. Rahibe Sandrin Biel bu kilisenin sadece bakıcısı değildi ve bu gece eski çarklar dönmeye başlamıştı. Bu yabancının dikili taşın altına gelmesi kardeşlikten bir işaretti. Sessiz bir tehlike alarmıydı. 25. Paris'teki ABD Büyükelçiliği, Champs-Élysées'in hemen güneyinde Avenue Gabriel'deki küçük bir sitedir. Üç dönümlük arazi ABD toprağıymış gibi kabul edilir. Yani bu arazinin üstünde duran herkes Birleşik Devletler'deki kanunlara tabi tutulur ve aynı korunma haklarına sahiptir. Büyükelçilikte gece vardiyasında çalışan santral memuru telefon çaldığında Time dergisinin uluslararası baskısını okuyordu. ABD Büyükelçiliği diye cevap verdi. İyi akşamlar. Arayan kişi Fransız aksanıyla İngilizce konuşuyordu. Yardıma ihtiyacım var. Adamın kullandığı nazik kelimelere rağmen ses tonu sert ve resmiydi. Bana otomatik sisteminizde benim için bir mesaj olduğu söylendi. İsmim Langdon. Ne yazık ki 3 haneyle erişim şifremi unuttum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Santral memuru şaşırarak susmuştu. Üzgünüm efendim, mesajınız oldukça eski olmalı. Bu sistem 2 yıl önce güvenlik tedbirleri nedeniyle kaldırıldı. Ayrıca tüm erişim şifreleri 5 haneliydi. Size mesajınız olduğunu kim söyledi? Yani otomatik telesekreter sisteminiz yok mu? Hayır efendim, size gelen mesajlar hizmet bölümümüzde el yazısıyla alınır. İsminiz neydi? Ama adam telefonu kapatmıştı. Bezufaş, Sen Nehri'nin kıyısında aşağı yukarı volta atarken kendini sersem gibi hissediyordu. Langdon'ı yerel bir numarayı çevirirken, sonra 3 haneli bir şifreyi girerken ve sonra da bir kaydı dinlerken gördüğünü emindi. Ama Langdon eğer Büyükelçiliği aramadıysa kimi aramış olabilirdi? İşte o anda cep telefonuna bakan Faş cevabı ellerinde tuttuğunu fark etti. Langdon bu aramayı benim telefonumdan yaptı. Cep telefonunun menüsüne girerek son aranan numaralardan Langdon'ın yaptığı aramayı buldu. 3 haneli 454 sayısını takip ettiği bir Paris numarasıydı. Numarayı yeniden arayan Faş hattın çalmasını bekledi. Sonunda bir kadın sesi cevap verdi. Kayıttaki ses, "Bonjour, vous êtes bien chez Sophie Neuve," diyordu. "Je suis absente pour le moment, mais..." Faş rakamları tuşlarken kanı kaynamaya başlamıştı. 4, 5, 4. 26. O muazzam ününe rağmen Mona Lisa sadece 78 santime 53 santim ebatındaydı. Louvre'un hediyelik eşya dükkanında satılan posterlerinden bile daha küçüktü. Devlet salonunun kuzeybatı duvarında 6 santim kalınlığındaki plexiglas panelin arkasında asılı duruyordu. Kavak ağacından yapılmış bir tahta panonun üstüne boyanan resmin o buğulu havası, Da Vinci'nin birbirinin içinde kaybolan formlar anlamına gelen sfumato tarzındaki ustalığını ortaya koyuyordu. Mona Lisa ya da Fransa'da söyledikleri gibi La Joconde, Louvre'a getirildikten sonra 2 kez çalınmıştı. En son 1911 yılında Louvre'un Salle Impenetrable, Carré salonundan çalınmıştı. Parisliler sokaklarda ağlamış ve hırsızların tabloyu iade etmeleri için gazetelere ilanlar vermişlerdi. Mona Lisa 2 yıl sonra Floransa'da bir otel odasındaki sandığın altındaki sahte bölümlerin içinde bulunmuştu. Sophie'ye açıkça bir yere gitmeyeceğini belirtmiş olan Langdon devlet salonunda onunla birlikte hareket ediyordu. Sophie siyah ışığı açtığında Mona Lisa hala 2 metre ötede duruyordu. Fenerden çıkan mavi ışık önlerinde yelpaze gibi açılmıştı. Sophie bir maden arayıcısı gibi ışığı yerde ileri geri hareket ettirirken gaz ışıl mürekkebin izine rastlamaya çalışıyordu. Onun yanından yürüyen Langdon sanat şaheserleriyle karşılaşmanın verdiği tatlı ürpertiyi hissetmeye başlamıştı bile. Sophie'nin elindeki siyah ışıktan çıkan morumsu ışığın ötesini görebilmek için kendini zorladı. Sol tarafta boş parke denizindeki karanlık bir adaya benzeyen sekizgen divan görülüyordu. Langdon artık duvardaki karanlık cam paneli görmeye başlamıştı. Onun arkasında özel hücresinin duvarları arasında dünyanın en ünlü tablosunun asılı durduğunu biliyordu. Langdon, Mona Lisa'nın dünyadaki en ünlü tablo olarak ün kazanmasının muammalı gülümseyişiyle ilgili olmadığını biliyordu. Sanat tarihçileri veya komplo meraklıları tarafından onun hakkında yapılan gizemli yorumlarla da ilgisi yoktu. Mona Lisa'nın bu kadar ünlü olmasının nedeni çok basitti. Çünkü Leonardo da Vinci onun en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Gittiği her yere bu tabloyu beraberinde taşır ve nedeni sorulduğunda dişi güzelliğinin en yüce ifadesinden ayrılmanın ona zor geldiğini söylerdi. Buna rağmen pek çok sanat tarihçisi Da Vinci'nin Mona Lisa'ya duyduğu saygının sanatsal ustalığıyla ilgisi olmadığından şüphelenmişti. Gerçekte bu tablo sıradan bir sfumato portresiydi. Pek çokları Da Vinci'nin bu esere duyduğu saygının çok daha derin bir şeyden kaynaklandığını iddia etmişti. Resmin içinde saklı gizli bir mesaj. Doğrusu Mona Lisa içinde en çok espri barındıran resimlerden biriydi. Tablonun içerdiği çift anlamlar ve eğlendirici kinayeler sanat tarihi kitaplarında açıklanmıştı ama inanılmaz bir şekilde insanların büyük bir kısmı onun gülüşünü büyük bir gizem olarak nitelendiriyordu. Langdon ilerlerken hiç de gizemli değil diye düşündü. Tablonun belirsiz çerçevesi şekillenmeye başlamıştı. Hiç de gizemli değil. Langdon Mona Lisa'nın sırrını son olarak alışılmadık bir toplulukla paylaşmıştı. Essex ilçe cezaevindeki bir düzine hükümlüyle. Langdon'ın hapiste verdiği seminer, Harvard'ın hapishaneleri eğitim ulaştırma programının bir parçasıydı. Langdon'ın meslektaşları buna mahkumlar için kültür diyordu. Karanlık hapishane kütüphanesinde projektörün başında duran Langdon, Mona Lisa'nın sırrını seminere gelen mahkumlarla paylaşıyordu. Onların konuyla ilgilenmelerini oldukça şaşırmıştı. Üstün körü dinliyorlardı ama akıllıydılar. Mona Lisa'nın kütüphane duvarındaki ışıktan görüntüsüne doğru yürüyen Langdon, "Fark edebileceğiniz gibi," demişti. Yüzünün arkasında eşit olmayan bir form var. Langdon dikkat çekici tutarsızlığı gösteriyordu. Da Vinci sol taraftaki ufuk çizgisini sağdakinden belirgin derecede aşağıda çizmişti. Mahkumlardan biri yüzüne gözüne mi bulaştırmış yani diye sormuştu. Langdon kıkırdayarak gülmüştü. Hayır, Da Vinci bunu sık yapmazdı. Doğrusu bu Da Vinci'nin başvurduğu ufak bir hileydi. Da Vinci sol taraftaki kır planını daha aşağıda tutarak Mona Lisa'nın sağ tarafta olduğundan daha büyük görünmesini sağlamıştı. Resmin içindeki küçük bir Da Vinci şakası. Tarihte erkeklere ve dişilere atfedilmiş yönler vardır. Sol dişi, sağ erkektir. Da Vinci dişi ilkelerin büyük bir hayranı olduğundan Mona Lisa'yı sol tarafta sağdan daha büyük görünecek şekilde çizmişti. Keçi sakallı ufak bir adam, "Ben onun o biçim olduğunu duymuştum," demişti. Langdon yüzünü buruşturmuştu. Tarihçiler genellikle böyle demezler ama evet, Da Vinci bir homoseksüeldi. Bu yüzden mi dişilere kafayı bu kadar takmıştı? Aslına bakılırsa Da Vinci erkekle dişi arasındaki dengeyi vurgulardı. İnsan ruhunun erkek ve dişi unsurlar bir arada olmadan aydınlanamayacağına inanırdı. Birisi, "Yani pilişlerle baba fingolar gibi," diye seslenmişti. Bu sözler abartılı kahkahalara neden olmuştu. Langdon, hermafrodit kelimesinin köken bilimsel açıklamasını yapıp Hermes ve Afrodit'le olan bağlantısını anlatmayı düşünmüş ama içinden bir ses ona sözlerinin bu kalabalıkta kaybolacağını söylemişti. İri kıyım bir adam, "Hey, Bay Langdon," dedi. "Mona Lisa'nın Da Vinci'nin kadın kılığında kendi resmi olduğu doğru mu?" "Bunun doğru olduğunu duydum." Langdon, "Bu doğru olabilir," demişti. Da Vinci şakacı biriydi ve Mona Lisa ile Da Vinci'nin kendi yüzüne ait çizdiği portreler bilgisayarda karşılaştırıldığında önemli benzerlikler bulundu. Da Vinci her neyin peşinde olursa olsun demişti. Onun Mona Lisa'sı ne dişi ne de erkekti. İçinde ince bir androjen mesajı var. Her ikisinin birbirinin içinde erimiş hali. "Bunun Mona Lisa'nın çirkin bir piliç olduğunu söylemenin Harvard'çası olmadığına emin misin?" Langdon gülmüştü. "Haklı olabilirsin ama Da Vinci tablonun androjen olduğuna dair pek çok ipucu bırakmıştı. Aranızda hiç Amon diye bir Mısır tanrısı duyan var mı?" İri adam, "Evet ya," demişti. "Erkek bereket tanrısı." Langdon etkilenmişti. "Bütün kutu Amon prezervatiflerinin üstünde böyle yazıyor." İri adam arsızca sırıtmıştı. "Ön tarafta elinde koçbaşı tutan bir erkek var. Üstünde Mısır bereket tanrısı olduğu yazıyor." Langdon bu markaya aşina değildi ama üreticinin hiyeroglifleri doğru kullandığına memnun olmuştu. "Aferin. Amon gerçekten de koçbaşı tutan bir erkekle ifade edilir ve onun rastgele cinsel ilişkileriyle kıvrımlı boynuzları günümüzün cinsel argosu azgın ile ilişkilidir." "Atma." "Atmıyorum," demişti Langdon. "Peki Amon'un karşı cinsteki denginin kim olduğunu biliyor musunuz?" Mısır bereket tanrıçası. Sorunun ardından saniyeler süren bir sessizlik hakim olmuştu. Elinde bir keçeli kalem tutan Langdon onlara Isis dedi. Demek bir erkek tanrı Amon var, bunu yazmıştı. Ve bir de dişi tanrıça Isis. Eski resim yazılarında bir zamanlar ona Lisa denirdi. Langdon yazma işini bitirince projektörden uzaklaştı. Amon, Lisa. Çağrışım yapıyor mu diye sormuştu. Birisi soluk sola Mona Lisa, tanrı aşkına demişti. Langdon başını sallamıştı. Beyler, Mona Lisa'nın sadece yüzü androjen olmakla kalmaz. İsmi de erkek ile dişinin ilahi birleşiminin bir anagramıdır. Ve işte bu dostlarım, Da Vinci'nin küçük sırrı ve Mona Lisa'nın bilmiş gülümsemesinin nedenidir. Mona Lisa'nın 3 metre kadar ötede birden dizlerinin üstüne çöken Sophie, "Büyük babam buradaydı," dedi. Siyah ışığı usulca parkedeki bir noktaya tuttu. İlk başta Langdon hiçbir şey görememişti ama sonra onun yanında diz çöktüğünde parıldayan ufak bir damlacık gördü. Mürekkep mi? Birden siyah ışığın aslında ne iş için kullanıldığı aklına gelmişti. Kan. Tüyleri ürpermişti. Sophie haklıydı. Jacques Sanuer ölmeden önce Mona Lisa'yı ziyaret etmişti. Ayağa kalkan Sophie, "Bir nedeni olmasaydı buraya gelmezdi," diye fısıldadı. "Burada bana bir mesaj bıraktığını biliyorum." Mona Lisa'ya doğru son adımlarını hızla atarak tablonun hemen önündeki yere ışık tuttu. Işığı çıplak parkenin üstünde ileri geri hareket ettiriyordu. Burada hiçbir şey yok. Langdon o sırada Mona Lisa'nın önündeki koruyucu camın üstünde mor bir parıltı görmüştü. Eğilerek Sophie'yi bileğinden tuttu ve ışığı yavaşça tablonun üstüne doğrulttu. Her ikisi de dona kalmışlardı. Camın üstünde tam olarak Mona Lisa'nın yüzüne gelecek şekilde karalanan 4 kelime mor ışıkla parlıyordu. 27. Sanuyer'in masasında oturan Teğmen Kole duyduklarına inanamadığından telefonu kulağına iyice bastırıyordu. Paşı doğru mu duydum? Bir kalıp sabun mu? Ama Langdon'ın GPS noktacığından nasıl haberi olmuş olabilir? Faş Sophie Neveu diye karşılık verdi. O söyledi. Ne? Neden? İyi soru ama az önce onun ispiyonladığını kanıtlayacak bir kayıt dinledim. Kole söyleyecek kelime bulamıyordu. Neveu ne düşünüyordu? Faş'ın elinde Sophie'nin bir DCPJ operasyonuna mani olduğuna dair kanıt vardı. Sophie Neveu kovulmakla kalmayacak, aynı zamanda hapse atılacaktı. Ama yüzbaşım, peki o zaman Langdon şimdi nerede? Orada hiç yangın alarmı çaldı mı? Hayır efendim. Büyük galeri kapısının altından geçen kimse de olmadı değil mi? Hayır, kapıda Louvre güvenlik görevlisi duruyor sizin emrettiğiniz gibi. Peki, o zaman Langdon hala büyük galeride olmalı. İçeride mi? Ama ne yapıyor ki? Louvre güvenlik görevlisi silahlı mı? Evet efendim, kıdemli bir memur. Faş, onu içeri gönderin diye emretti. Adamlarımı birkaç dakikadan önce o bölgeye gönderemem ve Langdon'ın kaçmasını istemiyorum. Faş durdu. Ayrıca görevliye Sophie Neveu'nun da onunla birlikte olacağını haber versen iyi olur. Ajan Neveu'nun gittiğini sanıyorum. Onun gittiğini tam olarak gördün mü? Hayır efendim ama... İyi, oradaki kimse de gittiğini görmedi. Sadece içeri girdiğini gördüler. Kole, Sophie Neveu'nun cesareti karşısında küçük dilini yutmuştu. O hala binanın içinde mi? Faş, bu işi hallet diye emretti. Oraya geldiğimde Langdon ile Neveu'yu namlunun ucunda istiyorum. Römorklu kamyon uzaklaşırken yüzbaşı Faş adamlarını topladı. Robert Langdon çetin ceviz çıkmıştı ve şimdi Ajan Neveu ona yardım ediyordu. Onu yakalamak düşündüğünden daha zor olabilirdi. Faş işi şansa bırakmamaya kararlıydı. Kesin emirler vererek adamlarının yarısının Louvre'a geri gitmelerini istedi. Diğer yarısı Langdon'ın Paris'te sığınacağı tek olası limanı beklemeye gidecekti. 28. Langdon devlet salonunda plexiglasın üstünde parlayan 4 kelimeye hayretle bakıyordu. Mona Lisa'nın gizemli gülüşüne çentikli bir gölge düşüren kelimeler havada uçuşuyor gibiydi. Langdon tarikat diye fısıldadı. Bu büyük babanın bir üye olduğunu ispatlıyor. Sophie ona aklı karışmış bir ifadeyle bakıyordu. Sen bunu anladın mı? Düşünceleri budaklanırken Langdon başını sallayarak kusursuz dedi. Tarikatın en temel felsefelerinden birini açıklıyor. Sophie Mona Lisa'nın yüzüne karalanan pırıltılı mesaja merakla baktı. Kara riya aklı bilsek. Langdon, Sophie dedi. Tarikatın tanrıçalara tapınma geleneğini sürdürmesi eski Hristiyan kilisesindeki iktidar sahibi kimselerin kadınların değerini düşürecek ve durumu erkekler lehine çevirecek yalanlar söyleyerek dünyayı aldattığı inancına dayanır. Kelimelere bakan Sophie sessizliğini sürdürüyordu. Tarikat, Konstantin ile erkek veliahtlarının kutsal dişileri şeytan gibi gösterecek bir propaganda başlatarak dünyayı dişil paganizmden erkek Hristiyanlığa döndürdüğüne ve tanrıçaları modern dinden sonsuza dek çıkardığına inanır. Sophie kuşkulu bir ifadeyle bakıyordu. Büyük babam buraya beni bunu bulmam için gönderdi. Daha fazlasını söylemeye çalışmış olmalı. Langdon onun ne demek istediğini anlıyordu. Bunun bir başka şifre olduğunu düşünüyor. Langdon orada gizli bir anlam olup olmadığını bir anda söyleyemeyecekti. Aklı hala Sawyer'ın bıraktığı mesajın açık yürekliliğiyle boğuşuyordu. Kara rüya aklı bilsek diye düşündü. Gerçekten de çok kara. Modern kilisenin günümüzün karmaşık dünyasına getirdiği onca iyilikleri hiç kimse reddedemezdi ama bununla birlikte kilisenin hilekar ve vahşi bir geçmişi vardı. Pagan ve dişilere tapan dinleri imana getirmek için başlattıkları merhametsiz Haçlı seferleri 300 yıl sürmüştü. Katolik Engizisyonu hiç tartışmasız insanlık tarihinin en fazla kana bulanmış kitabını yayınlamıştı. Malleus Maleficarum ya da Cadının Balyozu. Dünyaya serbest düşünen kadınların tehlikelerini bildirmiş ve papazlara onları nasıl bulacaklarını, işkence edeceklerini ve yok edeceklerini anlatmıştı. Kilisenin belirttiği bu sözde cadıların hepsi kadın alimlerden, rahibelerden, çingenelerden, mistiklerden, doğa aşıklarından, bitki toplayıcılardan ve doğal hayata şüphe çekici şekilde uyum sağlayan kadınlardan oluşuyordu. Ayrıca ebeler de doğum sırasındaki sancıyı azaltacak doktrinlere karşı gelen tıp bilgisini kullandıkları için öldürülüyorlardı. Kilise bu acının Havva'nın bilge elmasını yediği ve böylece ilk günah fikrine sebep olduğu için verilen bir ceza olduğunu iddia ediyordu. 300 yıl boyunca cadı avı sırasında kilise 5 milyon kadın yakmıştı. Yapılan propagandalar ve kan dökümü işe yaramıştı. Günümüz dünyası bunun bir kanıtıydı. Bir zamanlar ruhani aydınlanmanın mutlak yarısı olarak saygı duyulan kadın dünyadaki mabetlerden kovulmuştu. Hiç kadın Ortodoks haham, Katolik papaz, Müslüman imam yoktu. Bir zamanların kutsal hieros gamosu, erkek ile kadın arasındaki doğal cinsel birlik bu sayede her biri ruhen bütünleniyordu. Utanç verici bir davranış şekline sokulmuştu. Bir zamanlar Tanrı ile söyleşmek için dişi meslektaşlarıyla cinsel birleşmeye ihtiyaç duyan kutsal adamlar artık şeytanın işi olarak gördükleri doğal seks güdülerinden korkuyorlardı. Çünkü şeytan en sevdiği suç ortağıyla işbirliği içindeydi, kadınlarla. Kadın ile sol taraf ilişkisi bile kilisenin karalamalarından nasibini almıştı. Fransa ve İtalya'da sol, gauche ve sinistra kelimelerinin ima ettiği anlamlar olumsuzdu. Fakat sağ taraf için kullanılan kelimeye dürüstlük, ustalık ve doğruluk gibi anlamlar yüklenmişti. Günümüze kadar radikal düşüncelere sol kanat, mantıksız düşüncelere sol beyin ve şeytani olan her şeye netameli sinister denildi. Tanrıçaların günleri sona ermişti, saat durmuştu. Toprak ana erkeklerin dünyası haline gelmişti ve devir yıkım ile savaş tanrılarının devriydi. Erkek egosu dişi dengi tarafından 2000 yıl başıboş bırakılmıştı. Siyon tarikatı modern zamanda kutsal dişilerin bu şekilde silinmesinin Hopi yerli Amerikalılarının Koeniskoati, dengesiz hayat dediği şeye sebep olduğuna inanıyordu. Yakıtı testosteron olan savaşların, kadından nefret eden cemiyetlerin artmasının ve toprak anaya karşı giderek artan bir saygısızlığın oluşturduğu dengesiz bir duruma sebep olduğunu düşünüyorlardı. Sesi arka taraftan gelen Sophie, Robert diye fısıldadı, biri geliyor. Langdon koridordan gelen ayak seslerini duydu. Buraya. Sophie siyah ışığı kapatıp Langdon'ın gözünün önünden adeta kaybolmuştu. Langdon geçici bir körlük yaşadı. Nereye? Gözleri seçmeye başladığında Sophie'nin odanın ortasına doğru koşturup sekizgen divanın arkasına saklanan silüetini gördü. Arkasından fırlamak üzereyken duyduğu gürleyen ses onu olduğu yere çiviledi. Kapıda duran adam, "Arrête!" diye seslendi. Dur. Louvre'un güvenlik görevlisi Langdon'ın göğsüne nişan aldığı silahını ileri doğrultmuş bir halde devlet salonundan içeri girmişti. Langdon'ın kolları içgüdüsel olarak havaya kalktı. Muhafız, "Chouveau!" diye emretti. "Yere yat." Langdon birkaç saniye içinde yüzük oyun yere uzanmıştı. Muhafız hemen yanına gelerek bacaklarını tekmeleriyle birbirinden ayırdı. Silahını Langdon'ın sırtına bastırarak, "Mauvaise idée, Monsieur Langdon," dedi. "Mauvaise idée." "Çok kötü fikir, Monsieur." Parkenin üstünde elleri ve kolları yanlara açılmış bir halde yatan Langdon durumu bir parça komik bulmuştu. Vitruvius adamı diye düşündü ama yüzük oyun yatıyor. 29. Silas, Saint Sulpice'de sunaktan aldığı ağır demir şamdanı tutmuş dikili taşa doğru taşıyordu. Şamdanın gövdesi tokmak görevi görecekti. Yerdeki boşluğu örten gri mermere bakınca kapağı ses çıkartmadan kıramayacağını anladı. Mermer ve demir. Sesi tonozlu tavanlarda yankılanacaktı. Rahibe onu duyar mıydı? Şimdiye dek uyumuş olmalıydı. Öyle bile olsa bu Silas'ın almamayı tercih ettiği bir riskti. Demirin ucuna saracak bir bez bulmak için etrafına baktı ama sunaktaki keten örtüden başka bir şey göremedi. Onu da kirletmek istemiyordu. Cübbem diye düşündü. Koca kilisede tek başına olduğunu bildiğinden cübbesini çözdü ve üstünden çıkardı. Çıkartırken yün liflerin sırtındaki açık yaralara battığını hissediyordu. Kasık bağı haricinde çıplak kalan Silas cübbesini demir şamdanın alt ucuna doladı. Ardından yer karosunun tam ortasını hedef alarak vurdu, boğuk bir ses çıktı. Taş kırılmamıştı. Şamdanın gövdesiyle yeniden vurdu, yine hafif bir ses çıktı ama bu kez bir çatlak oluşmuştu. Kapak üçüncü sallayışında nihayet parçalandı ve taş parçaları yerin altındaki boşluğa döküldüler. Bir bölme. Kalan parçaları çabucak çekip kaldıran Silas boşluğa bir göz attı. Yanında diz çökerken kalbi hızla çarpıyordu. Soluk avucunu kaldırıp içeriye daldırdı. İlk başta hiçbir şey hissetmedi. Bölmenin zemininde sadece taş vardı. Daha sonra elini biraz daha derinlere soktuğunda gül çizgisinin altında bir şeye dokundu. Kalın bir taş tablet. Parmaklarıyla ucundan kavrayarak tableti yavaşça dışarı çıkardı. Ayakta durup bulduğu nesneyi incelerken üzerine kelimeler kazılmış yontma bir taş levha tuttuğunu fark etti. Bir an için kendini modern zamanın Musa'sı gibi hissetmişti. Silas tabletin üstündeki kelimeleri okurken şaşkınlık içindeydi. Kilit taşının bir harita, bir dizi talimatlar ya da şifrelerden oluşmasını bekliyordu. Buna rağmen kilit taşında en basit yazıtlardan biri vardı. Eyüp 38:11. Bir İncil ayeti mi? Silas bu sadelik karşısında hayrete düşmüştü. Aradıkları şeyin saklandığı gizli yer bir İncil ayetinde mi açıklanmıştı? Kardeşlik doğrulukla alay etmek için hiçbir şeyden çekinmemişti. Eyüp 38. sure 11. ayet. Silas 11. ayetin sözlerini tam olarak hatırlamasa da Eyüp kitabının Tanrı inancı birçok sınavdan başarıyla geçen bir adamın öyküsünü anlattığını biliyordu. Çok uygun diye düşünürken heyecanı bastırmakta güçlük çekiyordu. Dönüp omzunun üstünden bakınca parıldayan gül çizgisini gördü ve gülümsemesini engelleyemedi. Ana sunağın üstündeki yaldızlı rahlede deri kaplı açık bırakılmış kocaman bir İncil duruyordu. Rahibe Sandrin yukarıdaki balkonda titriyordu. Aşağıdaki adam cübbesini çıkardığı sırada rahibe uzaklaşıp aldığı emirleri yerine getirmek üzereydi. Onun kaymak beyazı tenini gördüğünde dehşete düşmüştü. Geniş ve solgun sırtı kan kırmızı sıyrıklarla doluydu. Bulunduğu yerden bile yaraların yeni olduğunu görebiliyordu. Bu adam merhametsizce kırbaçlanmış. Ayrıca kalçasının etrafındaki kanlı keçe kemeri ve altındaki yaradan damlayan kanı görmüştü. Nasıl bir tanrı bir vücudun böyle cezalandırılmasını ister? Rahibe Sandrin, Opus Dei'nin hayatı boyunca anlayamayacağı bir şey olduğunu biliyordu ama o anda öncelikli kaygısı bu değildi. Opus Dei kilit taşını arıyor. Rahibe Sandrin düşünecek vakti olmadığını bildiği halde bunu nereden bildiklerini tahmin edemiyordu. Kanlar içindeki keşiş şimdi yeniden cübbesini giyiyordu. Sunağa ve üstündeki İncil'e doğru ilerlerken mükafatını sıkıca kavramıştı. Rahibe Sandrin nefesini tutarak balkondan ayrıldı ve koridordan kaldığı odaya koşuşturdu. Elleriyle dizlerinin üstüne çökerek ahşap karyolasının altına uzandı ve 3 yıl önce oraya sakladığı mühürlü zarfı aldı. Zarfı yırtarak açınca içinden 4 tane Paris telefon numarası çıktı. Titreyerek numaraları çevirmeye başladı. Aşağıda ise Silas taş tableti sunağın üstüne bırakmış, hevesli ellerini deri incile çevirmişti. Uzun beyaz parmakları sayfaları çevirirken terliyordu.